marangozdan da öte. İsa Mesih, zamanımızdan hemen hemen 2000 yıl kadar önce insanlık dünyasına küçük bir Yahudi toplumu içinde katıldı. Hem yoksul bir aileye hem de azınlıkta olan bir topluma üyeydi ve dünyanın en küçük ülkelerinden birinde yaşıyordu. Toplam 33 yıllık ömrünün yalnızca son 3 yılında dünyada bulunuş nedeni olan görevini yerine getirdi. Bu nedenle kısa süren ruhsal görevine karşın İsa Mesih bugün dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Dalında ün kazanmış tarihçilerden biri olan H.G. Wells'e tarihte en kalıcı izi bırakan kişinin kim olduğu sorulduğunda, kişinin büyüklüğü tarihsel ölçülere göre ölçüldüğünde ilk sıranın İsa Mesih'e verileceği yanıtını vermiştir. Başka bir tarihçi ise, çağlar geçtikçe kanıtlar şunu göstermektedir ki, tarihi etkilemesi açısından bu gezegen üzerinde yaşamış en etkili kişi İsa Mesih'tir. Ve bu etki gün be gün dağ gibi büyümektedir demektedir. Kısacası İsa'ya bakan birçok kişinin edindiği izlenim şudur. Güzelliği sonsuzdur ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. İsa Mesih her yönden eşsizdir ve hiçbir şey onun ile kıyaslanamaz. Her şeyden önemlisi İsa Mesih olmadan tarih anlaşılamaz.
İsa'yı bu denli farklı kılan nedir?
Yakın zamanda Los Angeles'ta bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, sizce İsa Mesih kimdir diye sordum. İsa'nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu konuda onlarla aynı fikirdeydim. İsa Mesih büyük bir din önderiydi. Ama yalnızca bu kadarla kalmıyordu. İnsanlar çağlar boyunca İsa kimdir sorusu üzerinde ayrılıklara düşmüşlerdir. Oysa bir kişi hakkında bu kadar çelişkiye ne gerek vardır? Neden İsa ismi diğer tüm din önderlerinin isimlerinden daha fazla rahatsızlık yaratır? Neden insanlarla Tanrı hakkında sakin sakin konuşursunuz da söz İsa'ya gelince sohbet bitiverir? Nedir insanları bu denli rahatsız eden? Londra'daki bir taksiciye İsa'dan söz etmiştim. Adam hemen sözümü kesip şöyle dedi. Din konusunda özellikle İsa hakkında tartışmaktan hoşlanmam. İsa'nın diğer din önderlerinden farkı nedir? Buda'nın, Konfüçyüs'ün isimleri neden insanları rahatsız etmez? Çünkü bu kişiler Tanrı olduklarını iddia etmemişlerdir. Oysa İsa kendisinin Tanrı olduğunu öne sürmüştür. İsa'yı diğer önderlerden farklı kılan işte budur. İsa'yı tanıyan insanların onun ne büyük iddialarda bulunduğunu fark etmeleri uzun sürmez. İsa kendisinin bir peygamberden ya da öğretmenden daha büyük olduğunu iddia etmiştir. Açık bir şekilde Tanrı olduğunu öne sürmüştür. Kendisini günahların bağışlanması için kaynak, kurtuluşun yolu olarak göstermiştir. Bazı insanlara göre inanç çok dar ve özel bir kavramdır. Ama ne düşündüğümüz ya da neye inandığımız önemli değildir. Önemli olan konu İsa'nın gerçek kimliğidir. Yeni Antlaşma metinleri yani İncil bu konuda neler söylemektedir? Sık sık Mesih'in Tanrılığı deyişini duymaktayız. Bu deyiş İsa Mesih'in Tanrı olduğu anlamına gelir. Bir İncil yorumcusu Sistematik Din Bilimi adlı çalışmasında Tanrı'yı var olan her şeyin kaynağının, desteğinin ve sonunun bulunduğu sonsuz ve mükemmel olan ruh olarak tanımlar. Din bilimi Tanrı'nın kişisel olduğunu, evrenin onun tarafından tasarlanıp yaratıldığını öne sürer. Var olan her şeyi destekleyen ve yönlendiren Tanrı'dır. Bu tanıma Mesih inancının eklediği tek nokta aynı Tanrı'nın Nasıralı İsa olarak insan bedeni aldığıdır. Aslına bakılırsa İsa Mesih bir isim ya da ünvandır. İsa ismi kurtarıcı Rab ya da Rab kurtarır anlamına gelen Yeşu sözcüğünün Grekçe şeklinden türemiştir. Mesih ünvanı ise mesedilmiş anlamına gelen Grekçe bir sözcükten türetilmiştir. Sözcüğün orijinali Daniel 9:26'da geçmektedir ve Mesiyah'tır. Mesih unvanı krallar ve kahinler için kullanılırdı. Bu ünvan İsa'nın eski antlaşmada yani Tevrat'ta vaat edilen kahin ve kral olduğunu onaylıyordu. İsa ve Mesih inancı konusunda doğru bir anlayışa sahip olmak için bu onaya gereksinimimiz olacaktır. İncil, Mesih'i açık bir şekilde Tanrı olarak tanıtır. İncil'de Mesih'e verilen isimler yalnızca Tanrı'ya atfedilecek türdendir. Örneğin şu ayette İsa'ya Tanrı denilmektedir. Bu arada mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. İncil, Titus 2:13. Ayrıca Yuhanna 1:1, İbraniler 1:8, Romalılar 9:5, 1. Yuhanna 5:20 ayetlerine bakabilirsiniz. Kutsal yazılar İsa'ya yalnızca Tanrı'ya verilecek sıfatlar vermektedir. İsa İncil'de kendi başına var olan İncil, Yuhanna 1:4, 14:6, her yerde bulunan Matta 18:20, 28:20, her şeyi bilen İncil, Matta 17:22-27, Yuhanna 4:16, 6:64, her şeye gücü yeten İncil, Matta 8:26-27, Luka 4:39-44, 7:24-15, Vahiy 1:8 ve sonsuz yaşama sahip olan İncil, Yuhanna 1:4, 1. Yuhanna 5:11-12-20 gibi sıfatlarla tanıtılmaktadır. İsa yalnızca Tanrı'ya verilmesi gereken onuru ve tapınmayı kabul etmiştir. Şeytanla karşı karşıya geldiğinde şöyle demiştir: Tanrın olan Rabbe tap, yalnız O'na kulluk et. İncil, Matta 4:10. Bununla birlikte İsa, kendisine Tanrı gibi tapınılmasına sesini çıkartmamıştır. Matta 14:33-28:9. Üstelik bazen insanlardan kendisine tapınmalarını bizzat istemiştir. Bunun için İncil, Yuhanna 5:23, İbraniler 1:6, Vahiy 5:8-14 ile karşılaştırın. İsa'nın izleyicilerinin çoğunluğu tek Tanrı'ya inanan dindar Yahudilerdi. Tümüyle tek Tanrı inancını taşımalarına karşın İsa'yı Tanrı'nın beden almış hali olarak kabul ettiler. Hele güçlü bir Tevrat eğitimi görmüş olan Pavlus'un İsa'nın Tanrı olduğunu onaylaması, Nasıra'dan çıkan bir adama tapınması ve Rab diye çağırması mümkün değildi. Ama Pavlus aynen böyle yaptı. Aşağıdaki sözleri söylerken İsa'nın Tanrı olduğunu dile getiriyordu. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği tüm sürüye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu inanlılar topluluğunu gütmek üzere atandınız. İncil, Elçilerin İşleri 20:28. Mesih öğrencilerine "Ben kimim dersiniz?" diye sorduğunda Petrus şöyle yanıt verdi: "Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin." İncil, Matta 16:16. İsa Petrus'un yanıtını düzeltmeye kalkışmadı. Tam tersi, doğruluğunu ve sözlerinin kaynağını onayladı. "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon," dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır." İncil, Matta 16:17. Yine İsa'nın yakın arkadaşlarından biri olan Marta ona şöyle demiştir: "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." İncil, Yuhanna 11:27. Bir de Nasıra'dan iyi bir şey çıkmayacağına inanan Nathanael vardır. Daha sonra İsa'ya "Sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın" diye iman etmiştir. İncil, Yuhanna 1:49. İstefan taşlanırken "Rab İsa, ruhumu al" diye bağırmıştır. İncil, Elçilerin İşleri 7:59. Yine İncil'deki İbranilerin yazarı Mesih'ten Tanrı diye söz eder. Ama oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır." İncil, İbraniler 1:8. Vaftizci Yahya, İsa'nın gelişini şöyle tanımlamaktadır: "Gök açıldı ve Kutsal Ruh bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde onun üzerine indi. Gökten gelen seste, "Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum," dedi. İncil, Luka 3:22. Ve elbette bir de kuşkucu sıfatıyla tanınan Thomas'ın sözleri vardır: "Ben Thomas'ı kendime benzetiyorum. Ben de eskiden onun kadar kuşkucuydum." Thomas şöyle demişti: "Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam. O da benim gibi, bakın, insanlar ölümden falan dirilmezler ya da akılları başlarındaysa Tanrı olduklarını iddia etmezler. Bana kanıt lazım demek istemişti. Thomas, İsa'ya ilişkin kuşkularını dile getirdikten 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durup, "Size esenlik olsun," dedi. Sonra Thomas'a, "Parmağını uzat," dedi. "Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol." Thomas ona, "Rabbim ve Tanrım," diye cevap verdi. İsa ona, "Beni gördüğün için mi iman ettin?" dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. İncil, Yuhanna 5:16-18. İsa, Thomas'ın kendisini Tanrı olarak dile getiren sözlerini kabul etmişti. Thomas'ı tapınışı için değil, imansızlığı yüzünden azarladı. Bu noktada bazı kişiler, Mesih hakkındaki bütün bu sözleri Mesih'in kendisinin değil, başkalarının söylediğini öne sürebilirler. Başka bir deyişle, İsa Mesih Tanrı olduğunu iddia etmemiştir. Bence Mesih bunu gerçekten de iddia etti. İncil metinleri Mesih'in tanrılığını doğrulamakta ve onaylamaktadır. Birçok referans vardır ve bunların anlamları son derece açıktır. Mesih'in tanrılık iddiasının doğru olup olmadığına bakmak için İncil'i inceleyen bir iş adamı şöyle demiştir. İncil'i okuyup da İsa'nın tanrı olduğu iddiasında bulunmadığını söyleyen bir kişi, gün ışığında durup da güneşi göremediğini söyleyen biri kadar kördür. İncil'in Yuhanna bölümünde İsa ile bazı Yahudiler arasında geçen bir tartışma görüyoruz. Bu tartışma İsa'nın Sebt gününde sakat bir adamı iyileştirmesinden kaynaklanmıştı. İncil'de şöyle yazmaktadır. Sebt günü böyle şeyler yaptığı için Yahudiler İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudiler onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnızca Sebt gününü bozmakla kalmamış, aynı zamanda Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. İncil, Yuhanna 5:16-18. Yahudiler neden böyle sert bir tepki göstermişlerdi? Çünkü İsa, "Babamız değil, babam," demiş, ardından da "Hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum," diye eklemişti. Yahudiler, Tanrı'ya "babamız" demezlerdi. Bunu yapsalar bile "babamız" sözcüğünün başına "göklerdeki" sözcüğünü eklerlerdi. Oysa İsa böyle yapmadı. Tanrı'ya "babam" derken Yahudilerin başka türlü yorumlayamayacakları bir iddiada bulunuyordu. İsa, Tanrı çalışırken kendisinin, yani oğlun da çalıştığını söylüyordu. Yahudiler onun Tanrı'nın oğlu olduğu iddiasını anladılar. Bu durum sonucunda Yahudilerin öfkesi büyüdü. İsa'ya yalnızca zulüm etmeyi tasarladılarsa da sonunda onu öldürmek istediler. İsa kendisini Tanrı ile eşit kılmasının yanı sıra bir de babayla bir olduğunu iddia etmişti. Kudüs'teki anma bayramı sırasında bazı Yahudi önderleri yanına gelerek ona Mesih olmasına ilişkin sorular sordular. İsa sözlerine "Ben ve Baba biriz" diyerek son verdi. İncil, Yuhanna 10:30. Yahudiler onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim," dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?" Yahudiler şöyle cevap verdiler. "Seni iyi işlerinden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." İncil, Yuhanna 10:31-33. İsa'nın babayla bir olduğunu söylemesinin neden bu kadar çok tepki çektiğini merak edebilirsiniz. Bu deyişin ilginç bir özelliği Grekçesi incelendiği zaman ortaya çıkıyor. Grekçe uzmanı A.T. Robertson, burada kullanılan bir sözcüğünün eril takısı taşımadığını, yansız olduğunu, bu yüzden de düşünce ya da amaç birliğini değil, özde birlik anlamı verdiğini ortaya koymuştur. Sözlerine şunu eklemiştir. Bu metnin ana tümcesi, Mesih'in kendisiyle babası arasındaki ilişkiyi açıkladığı son tümcedir. Bu yüzden Ferisiler son derece öfkelenmişlerdir. O halde bu cümleyi duyanların kafalarında İsa'nın Tanrı olduğunu iddia ettiğine ilişkin kuşku kalmamıştır. İsa'nın sözleri Yahudiler için küfürdü. Bu yüzden kendi elleriyle İsa'yı cezalandırmaya kalktılar. Çünkü yasaya göre küfrün cezası taşlanarak öldürülmekti. Tevrat, Levililer 24:16. Ancak bu kişiler yasalara uymuyorlardı. Suç duyurusu yapıp infazı yetkililere bırakmalıydılar. aşırı öfke gözlerini döndürmüştü. İsa küfür nedeniyle taşlanmakla tehdit ediliyordu. Yahudiler onun öğretisini kesinlikle anlamışlardı. Ama acaba bu iddiaların doğru olup olmadığını hiç düşündüler mi? İsa kendisini Tanrı'yla doğada ve özde sürekli eşit koşuyordu. Cesur bir tavırla şöyle iddialarda bulunabiliyordu. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İncil Yuhanna 8:19. Beni gören beni göndereni de görür. İncil Yuhanna 12:45. Benden nefret eden babamdan da nefret eder. İncil Yuhanna 15:23. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu da onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandıramaz. Yuhanna 5:23. Bu alıntılar İsa'nın kendisini yalnızca bir insan olarak değil, Tanrı'yla eş olarak gördüğünü ortaya koyuyor. İsa'yı Tanrı'ya yalnızca bizden daha yakın biri olarak görenler şu tümce üzerinde düşünmelidirler. Babayı onurlandırdığınız gibi beni de onurlandırmazsanız ikimizi de aşağılamış olursunuz. Üniversitede edebiyat dersleri verirken bir profesör yanıma geldi ve İsa'nın Tanrı olduğunu iddia eden ayetlerin yalnızca İncil'in Yuhanna bölümünde bulunduğunu, bunun da yazılan en son müjde olduğunu söyledi. Sonra da en erken yazılan müjdenin, yani Markos'un İsa'nın Tanrı olduğuna ilişkin en ufak bir iddiada bulunmadığını öne sürdü. Bu kişi Markos'u ya hiç okumamış ya da okurken fazla dikkat etmemişti. Söylediklerine karşılık olarak İncil'in Markos bölümünü açtım. İsa Mesih'in günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu açıkladığı yeri buldum. İncil'de şöyle yazmaktadır. Onların imanını gören İsa felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Markos 2:5, Luka 7:48-50. Yahudi yasasına göre bu yalnızca Tanrı'nın yapabileceği bir şeydi. Tevrat Yeşaya 43:25 bu ayrıcalığa yalnızca Tanrı'nın sahip olduğunu gösteriyor. İsa'nın bu iddiasına karşılık orada bulunan bazı din bilginleri şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Daha sonra İsa şöyle sordu. Hangisi daha kolay? Felçliye günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk döşeğini topla ve yürü demek. İncil Markos 2:6-9. Aslında bu iki tümceyi söylemek eşit derecede kolaydır. Ama ikisini de yapmak tanrısal bir güç gerektirir. Elbette bir sahtekarın kalkıp birinci iddiada bulunması son derece kolaydır. Ancak İsa yalnızca konuşmakla kalmadı, hastalığı da iyileştirdi. Böylece insanlar ilk iddiasının doğru olduğunu görebildiler. Bütün bunların üzerine İsa din önderleri tarafından küfür etmekle suçlandı. Dünya üzerinde yaşayan hiç kimsenin günahları bağışlama yetkisi olamazdı. Günah Tanrı'ya karşı işlenir ve hepsini yalnızca Tanrı bağışlayabilir. Mesih günahları bağışlayabildiğine göre Tanrı olduğunu iddia ediyordu. Bu bağışlama kavramı beni uzun bir süre rahatsız etmişti. Çünkü ne demek olduğunu anlayamamıştım. Bir gün felsefe dersinde Mesih'in kim olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken İncil'deki ayetleri okudum. Bir okutman benim yorumuma karşı çıkarak İsa'nın günahları bağışlamasının onun tanrılığına kanıt sayılamayacağını öne sürdü. Bir kişinin başkasını bağışlayabileceğini ama bunun o kişinin tanrı olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Okutmanın söylediklerini düşünürken din önderlerinin Mesih'e neden tepki gösterdikleri aklıma geldi. Evet, bir kişi seni bağışlıyorum diyebilir. Ancak bu yalnızca suçun işlendiği kişi tarafından yapılabilirdi. Başka bir deyişle bana karşı günah işlediğinizde ben sizi bağışlıyorum diyebilirim. Ama Mesih'in yaptığı bu değildi. Felçli baba Tanrı'ya karşı günah işlemiş. İsa da kendi yetkisiyle günahların bağışlandı demişti. Evet, kendimize karşı işlenen suçları bağışlayabiliriz. Ama Tanrı'ya karşı işlenen suçları Tanrı'dan başkası bağışlayamaz. İsa'nın yaptığı işte buydu. Nasıralı bir marangozun böylesine cesur bir iddiada bulunmasına Yahudiler bu yüzden sert bir tepki göstermişlerdi. İsa'nın günahları bağışlama gücü yalnızca Tanrı'ya özgü olan bir ayrıcalıktı. İncil'in Markos bölümünde ise İsa'nın yargılanışını görüyoruz. Markos 14:60-64. Bu dava İsa'nın Tanrı olduğu iddialarına en açık örneklerden biridir. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya "Hiç cevap vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti. Hiç cevap vermedi. Başkâhin ona yeniden "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa "Benim" dedi. "Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz." İsa ilk önce yanıt vermedi. Bu yüzden başkâhin sorusunu daha belirgin bir şekilde yineledi. İsa, "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" sorusuna bu kez "Benim" diye yanıt verdi. Mesih'in tanıklığı onun 1. Yüce olanın yani Tanrı'nın oğlu olduğu, 2. Kudretli olanın sağında oturduğu ve 3. Göğün bulutlarıyla geleceği iddiasında bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu iddiaların her biri açık bir şekilde Mesih'e ait peygamberliklerle bağlantılıdır. Üçünün de etkisi büyüktür. Yahudi mahkemesi Sanhedrin 3 iddianın ne anlama geldiğini anlamıştır. Başkâhin bunların üzerine giysilerini yırtarak "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" demiştir. Din bilginleri İsa hakkındaki iddiaları kendi ağzından duymuşlardır. İsa kendi sözleriyle yargılanacaktır. Düşmanca tavır takınmış olan tanıklardan daha sağlam bir kanıt olamaz. İsa'nın Tanrı olduğu iddiasında bulunması düşmanlarının nefretiyle de desteklenmiştir. Bu arada Yahudilerin cahil vahşiler olmadığını unutmamalıyız. Son derece kültürlü ve dindar kişilerdi. Bu yüzden hepsi fikir birliği içinde İsa'nın çarmıha gerilmesine karar verdiler. Karar, en üst düzeyde din önderlerinden oluşan Tarsuslu Saul'un öğretmeni olan Gamaliel gibi büyük din bilginlerini içeren Yüce Ulusal Konsey'den yani Sanhedrin'den çıkmıştı. O halde İsa'nın kendisiyle ilgili tanıklığın ne olduğunu tam olarak görebiliriz. Yahudiler de İsa'nın Tanrı olduğu iddiasında bulunduğunu anlamışlardı. O halde önümüzde iki seçenek kalıyor. İsa'nın iddiaları ya küfürdü ya da kendisi gerçekten Tanrı'ydı. İsa'yı yargılayanlar bu iki seçeneği son derece net bir şekilde görmüşlerdi. Bu yüzden onu çarmıha gerdiler. Sonra da şöyle alay ettiler. Tanrı'ya güveniyordu çünkü Tanrı'nın oğluyum demişti. İncil Matta 27:43. Başkâhinin kendi giysisini yırtmasının anlamı ise şuydu. Yasa başkâhinin giysisini kişisel durumlarda yırtmasını yasaklamıştı. Tevrat Levililer 10:6-21:10. Ama yargıç olarak hizmet ederken huzurunda edilen bir küfre karşılık duyduğu tepkiyi göstermek için geleneklere göre giysisini yırtmalıydı. Bu durumda da başkâhin duyduğu üzüntüyü bu şekilde dile getirdi. Böylece İsa sözleriyle kendi kendini yargılamış oluyordu. Ünlü bir yargıcın dile getirdiği gibi İsa'nın yargılanması olağan bir dava değildi. Zanlının eylemlerinin değil ama kimliğinin yargılandığı başka bir dava olmamıştır. Mesih'e yüklenen suçlama, mahkeme önündeki sözleri ve tanıklığı, Romalı valinin sorgulaması, çarmıha asılan yafta yalnızca tek bir soruyla Mesih'in gerçek kimliğiyle ilgiliydi. Mesih kim dersiniz? O kimin oğludur? New York Barosu'nun başarılı hukuk yazarı Yargıç Gaynor, İsa'nın yargılanmasıyla ilgili olarak Sanhedrin huzurundaki tek suçunun küfür olduğuna dikkat çeker. Bütün İncil metinlerinde İsa'ya yöneltilen suçlamanın küfür olduğu görülmektedir. İsa, bir insanda bulunmayacak doğaüstü güce sahip olduğunu iddia ediyordu. Küfür işte buydu. Davaların çoğunda insanlar işledikleri suçlar nedeniyle yargılanırlar. Ama İsa'nın davasında böyle olmamıştı. İsa yaptıklarından değil, kimliğinden dolayı yargılanıyordu. İncil Yuhanna 10:33. İsa'nın yargılanışı kendisinin Tanrı olduğu iddiasında bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyar. Yargıçlar da buna tanıklık etmişlerdir. Ama ayrıca çarmıha gerildiği gün İsa'nın düşmanları da onun böyle bir iddiada bulunduğunu doğruladılar. Başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar da aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İncil Matta 27:41-43.